Amos 1. bölüm 9. ayet. Rab şöyle diyor. Surulların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Bütün halkı Edomlara teslim edip sürdüler. Dostluk antlaşmasını anımsamadılar. Günah üzerine günah diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kadar çok günahtan bahsedilir ve bir neden vermez Tanrı. Herhalde 100 tane sayabilirdi ama en büyük günahlarından bahsetmektedir. Surların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Bütün halkı Edomlara teslim edip sürdüler. Dostluk antlaşmasını anımsamadılar der. Yani İsrail ile aralarındaki anlaşmayı bozdular. Amos 1. bölüm 10. ayette bu yüzden Sur kentinin surlarına ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek saraylarını der. İlk olarak Asurlular Sur'a saldırıyorlar ve kenti alamıyorlardı. Bundan sonra Nebukadnezar'ın önderliğinde Kildanilerin kenti alıp almadıkları sorgulanmıştır. Ancak Nebukadnezar'ın surları ki bu surlar Fenikelilerin büyük kentiydi, kıyıya yarım mil uzaklıkta olan bir adaya sürdüğü kabul edilmektedir. Surlular burada bir kent inşa ettiler ve Nebukadnezar karadaki eski kenti yok etti. Yaklaşık 250 yıl sonra Büyük İskender aynı yere geldi. Adadaki zengin kenti gördü ve ona bir geçit inşa etti. Bunu yaparak Hezekiel'in Tanrı'nın eski suru tamamen yerle bir edip onu denize atacağını söyleyişini içeren peygamberliğini yani Hezekiel 26. bölümdeki peygamberliğini yerine getirmiş oldu. İskender adaya bir geçit yaptı ve onu aldı, yok etti. Surun varlığına son verdi. Amos'un sur hakkındaki peygamberliği de harfiyen yerine geldi. Şimdi bir başka yargıya, öc alıcı ruhlarından ötürü Edom'a karşı olan yargıya bakacağız. Edom'a karşı yargı öc alıcı ruhlardan ötürü olmuştur. Öcün ardında normalde kıskançlık bulunur. Edomlar kardeşlerini kıskanıyorlardı. Edom Esav'ın soyundan ve İsrail de Yakup'un soyundandı. Yakup ve Esav İshak'ın ikiz çocuklarıydı. Amos 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rab şöyle diyor. Edomların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Kılıçla kovaladılar kardeşlerini. Acıma nedir bilmediler. Hep yırtıcıydı öfkeleri. Sonsuza dek sürdü gazapları. Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek Bosra saraylarına diyor. Teman'da yer alan kayalara oyulmuş Petra kentinde yanabilen her şey yok edilmişti. Bozra'daki saraylar yok edilmiş ve ortadan kalkmıştı. Edom hakkındaki peygamberlikte olduğu gibi yerine geldi. Öc alıcı ruhlarından ötürü yargı üzerlerine geldi çünkü kardeşleri İsrail'i kıskanıyorlardı. Şiddet dolu suçlarından ötürü Ammon üzerine yargıdan bahsedeceğiz şimdi. Ammonların ulusu Ammon'dur. Dikkat ederseniz coğrafi olarak neredeyse bir halka yaparak hareket ediyoruz. Suriye ile başladık, Fenike'ye geldik, Filistin'e gittik, şimdi de güneyde Edom'a geldik. Ve Edom'dan sonra da Ammon'dayız. Tanrı'nın Ammonluları yargılamasının nedeni neydi? Amos 1. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Rab şöyle diyor. Ammonların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Sınırlarını genişletmek için Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar diyor. Ammonlular Şeria'nın doğu kıyısındaydılar ve İsrail'in Gilat diyarında olan 2,5 oymağıyla savaşmak üzere Suriyelilerle birleşmişlerdi. Bunu sınırlarını genişletmek için yaptılar. Amos 1. bölüm 14 ve 15. ayette bu yüzden Rab surlarını tutuşturacağım. Savaş günü çığlıklarla, kasırga günü fırtınayla ateş yakıp yok edecek saraylarını. Krallarıyla görevlileri hepsi sürgüne gidecek. Rab böyle diyor der. Rabbanın surlarını tutuşturacağım, ateş yakıp yok edecek saraylarını. Bu Tanrı'nın Ammonlara olan yargısıdır. Rabba büyük bir kentti ve Ammonların da başkentiydi. Daha sonra Grekler ona Philadelphia adını verdi. Kente de Mısırlı Philadelphus'un adı verilmişti. Günümüzde Ürdün'ün başkenti Amman'dır. Orada tamamen yok olmuş geçmişin büyük uygarlığının kalıntılarını görebiliyoruz. Günümüzdeki Ürdün Ammonların kalıntısı üzerine kurulmuştur. Tanrı'nın yargısının üzerlerine gelmesine neden olan günahı görmek için 2. Krallar 8. bölüme bakabiliriz. Hazael, Elişa'ya efendim niçin ağlıyorsun diye orada soruyor. Şöyle, 2. Krallar 8. bölüm 12 ve 13. ayetler. Hazael, efendim niçin ağlıyorsun diye sordu. Elişa, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum diye yanıtladı. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin. Hazael, bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir dedi. Elişa, Rab bana senin Aram kralı olacağını gösterdi diye yanıtladı. Yani Elişa, Hazael'e sen ancak bir köpeğin böyle bir şey yapabileceğini söylüyorsun. Ama sen bunları yapacaksın der. Hazael bir köpek miydi orasını bilmiyoruz ama ancak bir köpeğin yapabileceğini söylediği şeyleri aynen yaptı. Bu ayetlerde İsrailoğullarına yapacağı şiddet dolu şeyleri okumaktayız. Çocuklarını yere çalıp öldürecek ve gebe kadınların karınlarını deşecekti. Bu korkunç ve dehşet verici olay Tanrı'nın Ammonları yargılayacağı suçu oluşturmaktaydı. Amos 2. bölüm adaletsizliğinden ötürü Moab'a karşı yargı konusuyla başlar. Amos 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab şöyle diyor. Moabların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye dek yaktılar. Ben Amos adlı bu adamı çok büyük bir vaiz kabul ediyorum. O yapıldıktan sonra kalıp kırılmıştı. Ondan sadece bir tane var. Çok sıra dışı sözcükler kullanmaktadır. Günah üstüne günah işlediler derken günahlarının kesin bir tanesini bildirmeyecek kadar çok sayıda günahları olduğunu söyler. Cezalarını kaldırmayacağım çünkü Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye kadar yaktılar diyor. Moab'a karşı yargı onların korkunç öc alma ruhlarından ötürüydü. Moablar savaşta düşmanları olan Edomlara karşı zafer kazanmışlar ve Edom kralını da öldürmüşlerdi. Bunun yeterli olacağını düşünüyoruz ama Edom kralının kemiklerini kireç haline gelinceye dek yakmışlardı. Moğollarda çok büyük bir öc alma ruhu vardı ve Tanrı bundan ötürü kendilerini yargılayacağını söyler. Amos 2. bölüm 2 ila 3. ayetlerde bu yüzden Moab'a ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Keriot saraylarını. Kargaşa, savaş naraları, boru sesleri arasında ölecek Moab halkı. Söküp atacağım içinden yöneticisini. Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini. Rab böyle diyor. Moab kargaşa içinde ölecektir. Yani büyük bir gürültüyle yok olacaktır. Ulusun burada yok olmasından bahsedilir. Bu kibirli ulus daha sonra Nebukadnezar'ın eliyle yok edilmiştir ve o zamandan beri de Moablı olmamıştır. Ama bundan çok uzun yıllar önce bu putperest ülkeden Rut adlı yumuşak, güzel ve tatlı bir kızın Boaz'ın karısı oluşu da ilginçtir. Öyküsü kutsal kitabın en güzel bölümlerinden birisinde yer alır. Rut İsa Mesih'in soy ağacında yer almaktadır. Moablıydı. Acıklı ve zavallı bir başlangıca ve aynı şekilde acıklı ve zavallı bir sonları olan gerçekten putperest bir halka işaret etmekteydi. Ama Rut'un öyküsü eğer inanlı Tanrı'ya izin verirse Tanrı'nın lütfunun bir inanlının hayatında neler yapabileceğini göstermektedir. Yasayı küçümsedikleri için Yahuda'ya karşı da yargı vardır. Şimdi Amos İsrail ulusuna daha sonra diğer peygamberlerin kullandığı yöntemin tam tersiyle döner. Diğer peygamberler her zaman Tanrı'nın İsrail'e yargısını ve daha sonraki çevredeki diğer ulusların yargısını bildirmiştir. Ancak Amos ilk önce diğer ulusların yargısını bildirir ve şimdi Tanrı'nın yargısının kendilerine karşı daha büyük olacağını İsrail ulusuna söyleyecektir. Onların yargısının daha büyük olmasının nedeni belli. Çünkü ayrıcalık her zaman aynı zamanda da sorumluluk getirir. Ne kadar çok ışığınız varsa Tanrı'ya karşı o kadar sorumlusunuz. Ben, sizler ve benim Tanrı'ya karşı kutsal kitabı elde edemeyen ve Tanrı sözünü duymayan insanlardan daha sorumlu olduğumuza inanıyorum. Biz onlardan çok daha fazla sorumluyuz. Oturup diğer ulusları yargılamayı seviyoruz ama Tanrı sözüne sahip olmanın ayrıcalığından ötürü ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunda düşünmemiz gerekir. Kutsal kitabımız olduğundan ötürü övünüyoruz ama önemli olan şey Tanrı sözüne kişisel itaatimiz ve onu başkalarına bildirmek için bir şeyler yapıp yapmadığımızdır. Amos etraftaki uluslardan dönüp Tanrı halkının günahlarını ele alır. İşe kendisinin doğup büyümüş olduğu güneydeki krallık olan Yahuda ile başlayacaktır. Amos 2. bölüm 4. ayet. Rab şöyle diyor. Yahudaların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Reddettiler yasamı. Kurallarıma uymadılar. Yalancı putlar saptırdı onları. Atalarının da izlediği putlar diyor. Yahudaların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler diyor Rab. Tanrı onların suçlu olduğu pek çok günahı sayabilirdi. Ama en büyük günahları şuydu. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar, yalancı putlar saptırdı onları, atalarının da izlediği putlar diyor. Bu Yeşaya, Yeremya ve Hezekiel adlı peygamberlerin birkaç sayfada söylediği Tanrı'nın güneydeki krallığı yargılayacağı mesajını çok kısa ve öz bir şekilde bildirme biçimidir. Tanrı onları neden yargılayacaktı? Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediler. Tanrı'nın yasasını küçümsediler. Yahuda Tanrı'nın yasasına sahipti ve onu küçümsedi. Yeruşalim'deki tapınak bile oradaydı. Bu yüzden Tanrı onları şimdi yasaya göre yargılayacağını söyler. Amos 2. bölüm 5. ayette bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını der. Diğer peygamberler gibi Amos da tekrar tekrar ateşle yargılanma olacağından söz etmektedir. Nebukadnezar kente saldırdığında Yeruşalim'i resmen yakıp kül etti. Taşlardan başka hiçbir şey kalmamıştı ki o bölgede çok da bol taş vardır. Ahlaksızlık ve küfürden ötürü Yeruşalim üzerine gelecek yargıdan bahsediyor şimdi Amos. Amos'un bu mesajları Beytel'deki kuzeydeki krallık içindir. Bunu hatırlamalıyız. Kralın tapınağında konuşmaktaydı. Bence konuşmak için ayağa kalktığı her seferinde konu olarak bu uluslardan birini ele alıp Tanrı'nın o ulus üzerine gelecek yargısını bildiriyordu. Şimdi Yahuda hakkında konuşmuştu ve bu kendilerine epey yakın olan bir yerdi. Yahuda'nın sözü edildiğinde birkaç kişi oturdukları yerde kıvranmış olabilir. Ancak kuzeydeki 10 oymakla güneydeki 2 oymak zamanın büyük bir çoğunluğunda birbiriyle savaş içerisindeydi. Müttefik oldukları birkaç zaman oldu ama bu sadece ortak bir düşmanı olan korku ve birlik olma ihtiyacından ötürü olmuştur. Zamanın büyük krallıklarına yargı mesajını verdiğinde herkes oradaydı ve herkes onun mesajına amin dedi. Tanrı'nın Yeruşalim ve Yahuda'yı yargılaması gerektiğine katılıyorlardı. Ama ya kuzeydeki krallık? 2. ayetten itibaren kuzeydeki krallıktan söz edecektir bu peygamber. Beytel kralın tapındığı kentti ve bu adam kralın tapınağında konuşuyordu. Amos onları yüreklerinden vurmaya çok yaklaşmıştı. Başkalarının içine burnunu sokmaya artık başlayacaktır. Bir pazar günü çeşitli günahlardan söz etmeye başlayan bir vaizden söz edilir. Sarhoşluk günahından söz etti ve toplulukta oturan bir kadın yüksek sesle amin dedi. Sigara konusundan söz etti ve kadın bundan ötürü de yüksek sesle amin dedi. Ama tütün çiğnemekten bahsetmeye başlayınca kadın ağzındaki tütün tutamını diğer yanağına aktararak şimdi vaaz vermeyi bırakıp başkalarının işine karışmaya başladı diye homurdanmıştı. Amos şimdi onların işlerine burnunu sokmaya başlayacaktır. Önündeki topluluğun günahından söz etmeye başlar. Mesajı artık Maoğulların günahları hakkında değildir. Bunun yerine kuzeydeki krallığın günahları hakkında konuşacaktır. Onlar da Tanrı'nın yasasına sahiptiler ve Tanrı'nın buyruklarını çok iyi biliyorlardı. Şimdi Amos'un sözlerine kulak verin. Amos 2. bölüm 6. ayet. Rab şöyle diyor. İsraillerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar. Size şunu söylemek istiyorum ki ben Rab şöyle diyor diyemediğim sürece kürsüye çıkıp konuşmaya hiçbir hakkım olmadığını düşündüm. Tanrı sözünün söyledikleri kürsüden verilen her hizmetin temelini oluşturmalıdır. İsraillerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler diyor. İsrail'in birçok suçu vardı ama Amos daha sonra bunları söyleyecektir. Musa'nın yasasına da değinecektir. Yahuda'ya yaptığı gibi 10 emri ele almayacak. Bunun yerine Musa'nın insanın günlük yaşamıyla ilgili yasalarını ele alacaktır. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar diyor. Kuzeydeki oymaklar Musa'nın yasasına sahiptiler ama etraftaki ulusların işlediği günahların aynılarını hatta daha fazlasını kendileri yapıyordu. İşin aslı Tanrı'nın o diyardan kovduğu kişiler İsrail'in şimdi işlemekte olduğu günahların aynısını işlemekten suçluydular. İlk olarak fakirlere kötü davranılmasını görüyoruz. Amos'un fakirler hakkında çok şey söylediğini göreceğiz. Amos 4. bölüm 1. ayette "Ey sizler Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere" der. Ve Amos'a kulak verdiğimizde Amos 5. bölüm 11. ayette "Yoksulu ezdiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz" der. Peygamberleri çalışırken fakirlerin İsa Mesih'in egemenlik sürdüğü zamana kadar bu dünyada adalet görmeyeceklerini ve kendilerine adil davranılmayacağını tekrar tekrar görmekteyiz. Fakirlerin tek umudu Rab İsa Mesih'tir. Günümüzde dünyanın her yerinde, özellikle de süper zengin ülkelerdeki siyasetçiler, efendim biz başa gelirsek dünyadaki açlığı, fakirliği kaldıracağız diye oy topluyorlar. Evet, birçok iyi iş yapanlar var. Ama genelde tüm söylevler tam bir fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. Çünkü gerçekten bu siyasetçilerin genelde çoğunluğu zengin insanlar. Gerçek anlamda tok olan, aç olanın halinden ne kadar anlayabilir ki? Sizinle açık konuşayım. Böyle insanlar fakirleri anlayamazlar. Bir gün fakirlere adalet getirecek birisi, İsa Mesih'in olacağından ötürü çok minnettarım. Tanrı ulusları fakirleri ezdikleri için yargılayacaktır. Bu konuda bir sürü yasa verildi ama ben sadece bir tanesini burada size aktarmak istiyorum. Yasanın tekrarı 16. bölüm 19. ayet. Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi kayırmayacaksınız. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder. Haklıyı haksız çıkarır. Tanrı bu yasayı fakirleri korumak için koydu. O zamanlarda bir adam tamamıyla masum olabilir ama hasmı masanın altından yargıca bir rüşvet vererek kendi lehine bir karar çıkartabilirdi. Bu arada bu uygulamanın modası günümüzde de geçmiş değildir. Başka modalar geçer ama bu moda geçmemiştir. Para belirleyici etken olduğu sürece fakirlerin adalet bulması zor. Amos kendi zamanında çok uygun olan bir sorundan, bir çift ayakkabının bile adaleti saptırıp fakirlerin ezilmesine neden oluşundan söz etmektedir. Amos 2. bölüm 7. ayette, onlar ki yoksulun başını toz toprak içinde çiğner ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler diyor. Onlar ki yoksulun başını toz toprak içinde çiğner diyor Tanrı. Bu birçok anlama gelebilen bir sözdür ama ben şahsen bu bencil, açgözlü ve zengin hakimlerin fakirlerin yas tutarken başlarının üzerine dökebilecek toprakları olmasına bile izin vermedikleri anlamını çıkartıyor. İnanın günümüzdeki putperestlik de bu açgözlülüktür. Tanrı bundan ötürü ulusları yargılayacağını söyler. Ve mazlumun hakkını bir yana iterler diyor. Adalet mazlumların aleyhine çarptırılıyor. Neden? Çünkü mazlumların sesi çıkmıyordu. Gıcırdayan tekerlek yağlanır diyen eski bir söz vardır ve doğrudur. Günümüzde yumuşak huylular yeryüzünü miras alamamaktadırlar. Yeryüzü kötü olanlar ve ele geçirebilecekleri her şeyi kavrayanlar tarafından miras alınıyor. Fakir ve yumuşak huylulara İsrail'de adaletle davranılmamaktaydı. Günümüzde de dünyanın hiçbir yerinde onlara adaletle ne yazık ki davranılamıyor. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler. Amos belli ki fahişe olan bir kızdan söz eder. Hem baba ve hem de oğul kendisiyle yatmışlardı. Tanrı zinanın kendi kutsal adını kirlettiğini söyler. Günümüzde güya yeni ahlak dediğimiz şeyin hiç de yeni olmadığını size söylemek istiyorum. İsrail bu yeni ahlakı uyguluyordu ama Tanrı bundan nefret ettiğini söylüyor. Tanrı'nın bu konuda koyduğu yasalara karşı geliyorlardı. Amos'un popüler olmayacağını görebiliyoruz. Fakirlerin tarafını tuttu ve kötülüğü kınadı. Adaletsizliği kınamıştı, fakirlere haksız davranışı ve ahlaksızlığı kınadı. Amos 2. bölüm 8. ayette her sunağın yanına rehin alınan giysilerinin üzerine uzanır, tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler der. Her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanıyorlardı. Tanrı'nın bu konuda çok güzel bir yasası vardı. Yasanın tekrarı 24. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle der. Eğer yoksul biri ise onun rehini elinde olduğu sürece yatağa girmeyeceksin. Ondan aldığın giysiyi gün batımında ona kesinlikle geri vereceksin ki onunla yatabilsin. O da seni kutsayacak. Bu yaptığın Tanrı'nın Rabbin önünde sana doğruluk sayılacak der. Çok fakir bir adamın borç aldığı küçük bir miktar paraya karşılık rehin vermek için üzerindeki paltodan başka bir şeyi olmazdı. Ve ısınmak için de buna ihtiyacı vardı. Tanrı onu rehin olarak alabilirsiniz ama güneş battığı zaman onu ona geri verin ki geceleyin uyurken üşümesin diyor. Tanrı şimdi İsrail'in bu yasaya karşı geldiğini ve bu konuda da kendisine itaat etmediğine işaret eder. Günümüzde yasalarımızın ne kadar adil olduğundan söz ediyoruz ama bütün bir ailenin fakirliklerinden ötürü kiralarını ödeyemedikleri için evlerinden çıkartılmasına da izin veriyoruz. Dostum Tanrı sözünün fakirler hakkında söylediği çok şey var. Her sunağın yanında diyor. Tanrı İsrail'e sadece bir tek sunak vermişti ve bu sunak da Yeruşalim'deki tapınaktaydı. Bu onların putperestliğe gittiklerini ve birçok sunağın olduğunu ortaya koymaktadır. Tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler diyor. Onların sarhoşluğu burada kınanmaktadır. Amos 2. bölüm 9. ayette ama ben onların önünde Amorluları yok ettim. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini aşağıdan kökünü kuruttum der. Yahuda'daki çölde bulunan Tekoa'dan gelen bu köy vaizinin renkli ve mecazi konuşma biçimine dikkat edin. Tanrı Amos aracılığıyla Amorlular hakkında sedir ağacı kadar uzun boyluydu. Meşeler kadar kuvvetliydi ama ben onu yok ettim, yukarıdan meyvesini aşağıdan kökünü kuruttum demektedir. Yeşu 24. bölüm 8. ayette şunları okuyoruz. Sonra sizi Şeria Irmağı'nın ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim. Günümüzde artık hiçbir Moğollu olmadığını daha önce söyledim. Ve en son ne zaman bir Amorlu gördüğünüzü de merak ediyorum. Tanrı ta o zamanlar İbrahim'e seni şimdi o diyara koyamam. Çünkü diyarda Amorlar var ve onların kötülük kasesi henüz dolmadı. Onlara bana dönmeleri için işledikleri büyük ve çirkin günahlardan dönmeleri adına bir fırsat tanıyacağım demişti. Siz bana ama bu putperest uluslar Musa'nın yasasına sahip değildi ve yaptıklarının yanlış olduğunu bilmiyorlardı diyebilirsiniz. Elçi Paulus Romalılar 2. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bu soruyla ilgili ilginç bir bildiride bulunur. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işleyenler değil yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar der. Peki ama Musa'nın yasasına sahip olmayan diğer uluslar neden kendilerini adam öldürmekten, yalan söylemekten, hırsızlık etmekten alıkoysunlar diye sorabilirsiniz. Elçi Paulus sözlerine devam ederek Romalılar 2. bölüm 15. ayette bunu yanıtlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur der. Sizlerin ve benim birer vicdanımız var ve 10 emri hiçbir zaman duymasak bile vicdanlarımız bizi ya suçlar ya da rahat bırakır. Ya suçluyum deriz ya da suçluluk duygusundan özgür oluruz. İnsana doğru ve yanlışı birbirinden ayırma hissi verilmiştir. Tanrı Amorluları bunu temel olarak yargılamıştı çünkü Amorlular günahlarını sürdürmekteydiler. Tanrı İbrahim'e Amorluların kötülük kasesi dolana dek senin soyunu 420 yıl boyunca Mısır'a koyacağım demişti. En aşırı liberallerin bile Tanrı'dan Amorlulara tövbe etmeleri için 420 yıldan daha fazla bir fırsat tanımasını isteyeceğini düşünmüyorum. Ben şahsen Rab'be katılıyorum. Bir ulusa ne yapması gerektiğine karar vermesi için 420 yıl verdiğinizde ona yeterince uzun bir süre tanımış olursunuz. Ve Amorlular Tanrı'ya dönmediler. Yeşu Şeria nehrini geçtiğinde Amorluların diyarına geldi. Eriha Amorlulara ait bir kentti ve fahişe Rahav Amorluydu. O kentte sadece fahişe Rahav ve ailesi yok edilmedi. Moğollar yok edildiler ama Moğollu Rut İsa Mesih'in soy ağacındandır. Amorlular da o zamandan beri yok edilmiş bir ulustur ama fahişe Rahav da Mesih'e giden soyladır. Tanrı İsrail'e Amorluları sizin şimdi işlediğiniz günahlardan ötürü yargıladım. Sizlere yasamı verdim ve sizler de ona karşı geldiniz demektedir.